SBS Türkçe ilesiniz.
Sydney Swans takımının kaptanı ve koçu süre gelen polis soruşturması nedeniyle halktan özür diledi. Acil servisler yürek burkan bir hatanın ardından çalışma süreçlerini gözden geçiriyor. Marmara Denizi'nde 170'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Sydney Swans takımının baş antrenörü Dean Cox ve kaptanı Callum Mills bu hafta kulübü sarsan skandal nedeniyle halktan özür diledi. Kulüpten 5 oyuncu pazar günü Melbourne'da Essendon'a karşı kazanılan maçın ardından kulübün kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sezonun geri kalanında sahadan men cezası aldı. Polis ayrıca bir cinsel saldırı iddiasını da soruşturuyor ancak henüz herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Antrenör Cox, toplumun güvenini yeniden kazanmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.
One thing that we do know is our culture has taken a hit.
Kulüp kültürünün darbe aldığını söyleyen baş antrenör Cox, şimdi hangi adımları atacaklarına odaklandıklarını ve toplumun güvenini yeniden kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. 1800 Respect, ev içi, aile içi ve cinsel şiddetle ilgili ulusal danışmanlık, bilgilendirme ve destek hizmetidir. 1800-737-732 numaralı telefonu arayabilir. 0458-738-732 numarasına mesaj gönderebilir. Çevrim içi sohbet edebilir veya 1800respect.org.au adresi üzerinden görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralyalı yardım çalışanı Zomi Frankum'un 2 yıl önce Gazze'de bir saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın kapatılması nedeniyle İsrailli mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, World Central Kitchen'a ait bir konvoya yönelik saldırı konusunda askerlerini cezai suçlamalardan akladı. Bakan Wong dün İsrail Büyükelçisi Hillel Neumann'ı çağırdı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü de Bakan Wong'un dün gece İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la görüştüğünü belirtti. Sözcü Bakan Wong'un İsrail Büyükelçisi'ne yaptığı gibi Avustralya'nın görüş ve beklentilerini de aktardığını söyledi. New South Wales Eyalet Acil Durum Servisi SES Komiseri Mike Bessing, kayıp genç kadın Lily Hooper'ın ailesine yanlışlıkla kızlarının yaşadığı bilgisinin verilmesi nedeniyle özür diledi. 18 yaşındaki gencin cesedi günler süren arama çalışmalarının ardından dün öğle saatlerinde arama gönüllüleri tarafından bulundu. Bir şifre kelimesiyle ilgili karışıklık nedeniyle aileye ilk başta Lily Hooper'ın sağ olarak bulunduğunun söylendiği ortaya çıktı. Komiser Bessing, arama çalışmalarına yüzlerce SES gönüllüsünün katıldığını belirtti. Komiser olayla ilgili olarak bu konuda suçlu bulmaya odaklanmak yerine bundan sonra tekrarlanmaması için çalıştıklarını söyledi. Nitelikli göçün değeri üzerine yapılan bir federal parlamento soruşturmasında nitelikli yabancı işçilerin ülkeye kabul edilmesinin ulusal verimliliği artırmak için hayati önem taşıdığı belirtildi. Avustralya Göç Enstitüsü CEO'su Peter Van Willett, Avustralya'da doğum oranının hali hazırda aile başına 1,5 çocuk olduğunu söyleyerek vasıflı göçmen olmadan ülkenin bir demografik uçurumla karşı karşıya kalacağına işaret etti. Bu rakam nüfus yenilenme seviyesinin altında. Avustralya Göç Enstitüsü CEO'su araştırmaların vasıflı göçmenlerin ortalama bir Avustralyalıya kıyasla daha genç, daha yüksek vasıflı ve ekonomiye net fayda sağlayan kişiler olma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Sağlık ve sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı, inşaat, mühendislik, eğitim, tarım, zanaatlar ve teknoloji gibi kalıcı iş gücü sıkıntısı yaşanan sektörlerdeki beceri eksikliklerinin giderilmesinde doğru bir şekilde hedeflenmiş vasıflı göç hayati önem taşımaktadır yorumunu yaptı Avustralya Göç Enstitüsü CEO'su. Liberal Parti Milletvekili Jane Hume, son federal seçimlerde İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve bağımsız adaylara karşı protesto gösterileri düzenlemeleri için aşırı sağcı aktivistlere para ödendiğinden haberi olmadığını söyledi. Nine Media grubu Plymouth Brethren Hristiyan Kilisesi'nin önde gelenlerinin koalisyon muhaliflerinin mitinglerini bozmak amacıyla aşırı sağcı aktivistlere para ödediğini bildirdi. Kilise bu konuyla bir ilgisi olmadığını iddia ediyor. Öte yandan parlamentoda yürütülen bir soruşturmada bu kilise grubunun seçim sürecinde yürüttüğü faaliyetler inceleniyor. Soruşturmaya konu olan kilise 2025 federal seçimleri sırasında İşçi Partisi'nin seçim kampanyasını bozmak için aşırı sağcı aktivistlere ödeme yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor. Nine medyası o dönemde Exclusive Breton olarak bilinen grubun üyelerinin İşçi Partisi ve Yeşiller Partisi adaylarını takip edip protesto etmeleri için adam tuttuğunu bildiriyor. İçişleri Bakanı Tony Burke bu iddiaların tüyler ürpertici olduğunu söylerken Sağlık Bakanı Mark Butler ise grubun üyelerinin soruşturulması gerektiğini belirtiyor. Plymouth Brethren grubunun direktörü Lloyd Grimshaw, soruşturma komisyonuna yaptığı açıklamada kilise üyelerinin seçim kampanyasına dahil olduğunu inkar etmediğini ancak bunun kilisenin talimatıyla yapılmadığını söyledi.
They're not representing the church.
Bunu yaparken kiliseyi temsil etmiyorlar, bunu kendi adlarına yapıyorlar ve kilise bundan sorumlu tutulamaz diyen yetkili, yani bu ülkedeki hiçbir kilise cemaat üyelerinin özel zamanlarında yaptıklarından sorumlu tutulamaz diye konuştu. New South Wales'in polisten sorumlu eski bakanı David Elliott bugün eyalet yolsuzluk soruşturmasında ifade veriyor. Elliott, Liberal Parti mensuplarının kaçak bir gayrimenkul geliştiricisi ve New South Wales Katolik okulları arasında bağlantı olduğu iddiasıyla yapılan yolsuzluk soruşturmasında konuşacak. Herhangi bir suistimalle suçlanmayan eski bakan Elliott, ifade vermeden önce basına kısa bir açıklama yaptı.
Mr. Elliott, how are you feeling about having your say today?
Bugün ifade vermesi konusundaki hisleri sorulan Elliott, adalet yerini bulacak diye konuştu. Dünyaya baktığımızda ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika'nın global ekonomiye ve dünya üzerindeki uluslara yaptığı baskının ekonomik terörizm olduğunu söyledi. Arakçı bu yorumu Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a nefes aldırmayacak bir ekonomik yaptırım uygulayacaklarını söylemesinin ardından yaptı. Arakçı, Trump'ın bu girişiminin eşi benzeri görülmemiş borç yükü ve hızla artan faiz maliyetlerinden dikkatleri başka yöne çekme çabası olduğunu söylüyor. Bölgedeki tüm cephelerde savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasının ardından başlayan 60 günlük süre pazartesi günü sona erdi. Geçen ay çatışmanın tırmanmasının ardından iki ülke arasındaki müzakerelerin akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Pakistan'da ise şu anda hapiste olan ülkenin eski lideri İmran Han hastaneye kaldırıldı. İmran Han 3 yıldır İslamabad'da tutuklu bulunuyor. Avukatı eski liderin bir gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi. İmran Han destekçileri hastane önünde toplandı. Yeni Zelanda'da ise yeni bir partinin lideri bir arazi vergisi koyarak neredeyse tüm vatandaşlara temel gelir sağlanmasını önerdi. Kasım ayında siyasete atılan Fırsat Partisi'nin lideri Kuele Wong'un popülaritesi çarpıcı bir artış yaşadı. Son anketlere göre parti, parlamentoya aday gösterilebilmek için gerekli olan %5 barajının üzerine çıktı. Tahminlere göre hem iktidar partisi hem de muhalefet seçimlerden sonra koalisyon kurmak için bu partinin milletvekillerine ihtiyaç duyacak. Kuele Wong, evrensel temel geliri finanse etmek ve ülkenin gelir vergisi sistemini basitleştirmek amacıyla yıllık bir arazi vergisi uygulanmasını önerdi. Türkiye haberlerine geçelim. Marmara Denizi'nde Adalar Fayı çevresinde 170'i aşkın mikro deprem kaydedilmesi dikkatleri Marmara'ya çevirdi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre 18 Ağustos sabahıyla 20 Ağustos öğleni arasında İstanbul adalarının güneyinde yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı bir bölgede büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişen toplam 117 deprem kaydedildi. AFAD'ın ölçümüne göre ise bölgede 170'i aşkın sarsıntı kaydedildi. Bilim adamları şimdi bu minik depremlerin adalar fayında ne kadarlık bir kırılmaya işaret ettiğini tartışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesinin başlatılacağını duyurdu. Erdoğan'ın duyurduğu program kapsamında yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlara odaklanılacak. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silahsızlanma ve siyasallaşma adıyla kurulması planlanan alt kurulda yer alacağını söyledi. İmralı Heyeti üyeleri İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Pervin Buldan, çerçeve yasanın ardından oluşturulacak üst kurulun 24 Ağustos'ta ilk toplantısını yapacağını, alt kurulların oluşturulmasına yönelik sürecin de bu toplantının ardından başlayacağını belirtti. Alt kurullardan birinin silahsızlanma ve siyasallaşma üzerine çalışacağını belirten Buldan, Abdullah Öcalan'ın bu kurulda yer alacağını ve gelişmeleri organize edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor ifadesini kullandı. Katz paylaşımında Erdoğan'ın İsrail'e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi, İsrail'in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur ifadesini kullandı. İki başkent arasındaki gerilim İsrail'in Türkiye sınırına yakın Ebu Zuhur hava üssünü vurması sonrası artmış durumda. Bağımsız Maden İş Sendikası dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan yüzden fazla madencinin gözaltına alındığını duyurdu. Direnişin 11. gününü yine gözaltıyla tamamlayan sendika herkesi yanlarında olmak için meydanlara davet etti ve fabrikalardan da ses çıkması çağrısı yaptı. Döviz kuruna bakalım. 21 Ağustos tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 34 lira 24 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Türkiye'den bir haberimiz var. UEFA Avrupa Ligi playoff turu birinci maçında Beşiktaş kendi evinde Kuano Zalgiris'le karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 3-0'lık galibiyette ayrıldı. Ve hava durumu. Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde en yüksek şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra parçalı bulutlu ve 12 derece. Sydney güneşli 19, Melbourne ise yağışlı ve 13 derece. Adelaide kapalı 14, Perth'te yağış hafifliyor 19, Hobart ara sıra yağışlı 13. Brisbane genellikle güneşli 23 ve Darwin ise güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.